Yedigey'in böyle bir masal uydurmasına sebep onların sabır güçlerini artırmak istemesiydi. Böylece yalanın gerçekleşmesine kadar dayanabilirlerdi. Abu Talib'in döneceğinden emindi. Belki biraz gecikirdi ama dosyaların incelenmesi bittikten sonra onu serbest bırakırlardı ve o da bir an önce çoluğuna çocuğuna kavuşmak için saniye kaybetmezdi. İşte bunun için uydurmuştu o yalanı. Abu Talib için ailesinden ayrı kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Onun yerinde başkası olsa, ailesinden istemeden ayrılmış ama bir süre sonra döneceğini bilen bir kimse bu ayrılığa daha kolay dayanırdı. Ama Abu Talib için en büyük işkence işte bu ayrılıktı. Ayrılık Abu Talib için ölüm cezası kadar büyük bir cezaydı ve Yedigey bunun böyle olduğunu çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden de yargılanmasının sonunu beklemeye gücünün yetip yetmeyeceği, buna dayanıp dayanamayacağı sorusu Yedigey'i kaygılandırıyordu. Zarife kocasının durumunu öğrenmek için ilgili makamlara birkaç defa dilekçe yazmıştı. Onunla görüşmek için izin de istemişti. Ama bugüne kadar hiçbir cevap almış değildi. Bu sessizliğin, cevap gelmeyişin sebebini düşünen Yedigey ve Kazangap, bunu Boranlı'ya posta ulaşımının çok zor ve seyrek oluşuna bağladılar. Boranlı'ya doğrudan doğruya posta gelmiyordu. Buradan gönderilecek mektuplar ya Kumbel'e götürülüp postaya verilir ya da oraya giden birine verilirdi. Gelen mektuplar da yine böyle dolaylı olarak ulaşırdı ellerine. Bu tür bir ulaşıma da hızlı ulaşım denemezdi elbet. Ve gerçekten de bir gün bu yolla bir mektup geldi. Şubat ayının sonlarında Kazangap, oğlu Sabitcan'ı Kumbel'deki yatılı okula götürmüştü. Deve sırtında yapmışlardı bu yolculuğu. Çünkü kış mevsiminde yük trenine binip Kumbel'e gitmek zordu. Vagonlara binmek yasaktı ve o soğukta sahanlıkta da durulamazdı. Buna karşılık sıkıca giyinip güçlü bir deveye bindin mi sabah gider akşam dönersin. Bu arada şehirde bazı işlerini de halledersin. O söylediğimiz gün Kazangap Kumbel'den Boranlı'ya döndüğünde Yedigey onun devesinden inerken gördü ve hemen o anda anladı Kazangap'ın çok sıkıntılı, keyifsiz olduğunu. Ya Sabitcan okulda yaramazlıklar yapmış ya da Kazangap yorulmuştur diye düşündü ve uzaktan ona seslendi. Nasıl? Yolculuk iyi geçti mi? Kazangap devenin sırtından eşyaları indirirken sözün gelişi bir cevap verdi. İyi geçti. Bunu boğuk bir sesle söylemişti. Biraz duraladıktan sonra dönüp sordu. Az sonra evde misin? Evet evdeyim, bir şey mi var? Seninle bir şey görüşeceğim. Olur, bekliyorum. Az sonra Kazangap karısı bir keyidi alıp Yedigeylerin evine yollandı. Kendisi önde, karısı birkaç adım geride yürüyordu. İkisi de dalgın görünüyorlardı. Kazangap'ın suratı allak bullak, boynu da iyice incelmiş, uzamış, omuzları her zamankinden biraz daha fazla çökmüştü. Bıyıkları da aşağı sarkıyordu. Bike ise yorulup tıkanmış gibi sık sık nefes alıyordu. Ukubala onları böyle görünce biraz gevşemeleri için gülümsedi ve takıldı. Hayrola, yüzünüzden düşen bin parça. Kavga ettiniz de barışmaya mı geliyorsunuz yoksa? Buyurun, buyurun. Bike güçlükle nefes alarak, ah keşke kavga etseydik dedi. Kazangap evin içinde etrafa göz gezdirerek, kızlar nerede dedi. Zarifelere çocuklarla oynamaya gittiler, niçin sordun? Kazangap Yedigey'le Ukubala'nın yüzlerine uzun uzun baktı ve mırıldandı. Haberler kötü dostlarım, kötü. Şimdilik çocuklar duymasın, büyük felaket. Bizim Abu Talib ölmüş. Yedigey yerinden sıçradı. Ukubala'nın yüzü bir anda kireç gibi oldu. Ne diyorsun? Bikey hırıltılı bir sesle, ölmüş, ölmüş. Vah zavallı yetimler, bu da mı gelecekti başlarına? Yedigey'in benzi de sapsarı olmuştu. Kulaklarına inanamıyordu. Korkuyla Kazangap'a sokuldu. Ölmüş mü? Nasıl öğrendin? İstasyona bir yazı gelmiş. Herkes başını öne eğip susmuştu. Sonra Ukubala başını iki eli arasına alıp inlemeye, ağlamaya başladı. Ne felaket Allah'ım, ne felaket diyordu. Yedigey nihayet ağzını açabildi. Hani nerede o yazı? Yazı Kumbel istasyonunda. Verdiler de almadım. Yatılı okuldan sonra istasyonun bekleme salonundaki küçük dükkana uğramak istedim. Bir kez sabun almam istemişti. Tam kapıya gelmiştim ki istasyon şefi Çernov ile karşılaştım. Birbirimizi uzun zamandan beri tanırız. Selamlaştık. Bana seninle karşılaşmam iyi oldu dedim. Benim odaya gel de sana bir mektup vereyim. Boranlı'ya götürürsün. Odasının kapısını açtı. İçeri girdik. Masasının üzerinden daktilo ile yazılmış bir zarfı aldı ve sordu. Abu Talib Kutlubeyev. Sizin orada böyle biri çalışıyor muydu? Evet dedim. Niçin? Bu mektup 3 gün önce geldi. Ama Boranlı'ya giden birini bulamadım. Sen götür de karısına ver bari. Gönderdiği dilekçelerin cevabını bulacak orada. Adam ölmüş, öyle yazıyor. Biri de enfarktüs diye bir şey söyledi. Bu hastalıktan ölmüş. Enfarktüs de ne demek dedim. Kalbi durmuş, yüreği patlamış yani. Neye uğradığımı şaşırdım. Başıma bir darbe yemiştim sanki. Oturduğum yerde dona kaldım. Kulaklarıma inanamıyordum. Kağıt alıp okudum, şunlar yazılıydı. Kumber istasyon şefliğine. Boranlı durağı şefine bilgi verin. Vatandaş filanın dilekçelerine cevaptır. Yazıda hakkında soruşturma açılan Abu Talip Kutlubayev kalp durmasından ölmüştür diyordu. Ak kağıt üzerindeki kara yazılar bunlardı işte. Kağıdı masanın üzerine bırakıp ne yapacağımı bilemeden Çernov'un yüzüne şaşkın şaşkın baktım. Bütün bildiklerim bu kadar. Bu mektubu karısına götür dedi bana. Hayır dedim. Böyle yapmayalım. Kara haber taşıyıcısı olmak istemem. Çocukları daha çok küçük. Bunu nasıl söylerim onlara? Hayır, götüremem. Boranlı'ya gidince durumu arkadaşlarla görüşürüz. Sonra belki aramızdan biri özel olarak bunu almaya gelir. Sonra münasip şekilde duyururuz bu acı olayı. Ölen bir serçe değil, insan. Belki karısı Zarife Kutlubeyev'in kendisi gelir. O zaman meseleyi siz anlatırsınız ona. O da bana nasıl istersen öyle yap dedi. Ama ben ona ne diyebilirim, ne anlatabilirim ki? Burada yazılandan başka hiçbir şey bilmiyorum. Benim görevim mektubu sahibine ulaştırmaktan ibaret. Kusura bakmayın. Bu yazı şimdilik sizde kalsın. Ben olayı arkadaşlara duyururum. Toplanıp bir karar veririz dedim. Çernov da bana peki, bildiğin gibi yap dedi. Bundan sonra oradan ayrıldım. Deveyi yol boyunca hep koşturdum. Yüreğim parça parça oldu. Ne yapacağımızı, bu kara haberi duyurmaya kimin cesaret edebileceğini düşündüm durdum. Kazangap sustu. Yedi Gey de sanki omuzlarına bir dağ çökmüş gibi belini bükmüştü. Kazangap sessizliği bozarak, şimdi ne olacak, ne yapacağız dedi. Buna kimse bir cevap veremedi. Bir süre sonra Yedi Gey başını iki yana sallayarak üzüntülü bir sesle, biliyordum böyle olacağını dedi. Çocuklarından ayrı kalmaya yüreği dayanamadı zavallının. Bundan korkuyordum zaten. Ayrılık acısı korkunç bir şeydir. Bakın çocuklarına, baba acısıyla nasıl yanıp tutuşuyorlar. Yüzlerine bakamıyor insan. Başka türlü bir adam olsaydı, herhangi bir sebepten hapse girip mahkum olsa bile 2-3 yıldan sonra yine sağ salim çıkardı oradan. Savaşta Almanlara esir düştü ve esir kamplarında çekmediği sıkıntı kalmadı. Partizanlar arasında da çok sıkıntılar çekti. Yıllarca savaştı ama yıkılmadı. Çünkü o zaman evli değildi, çocukları yoktu. Ama bu defa onu en değerli varlıkları olan çocuklarından ayırdılar. Canından et kopardılar. İşte bu yüzden geldi bu felaket. Haklısın dedi Kazangap. Bir insanın ayrılık acısından öleceğine pek inanmazdım ama şimdi inanıyorum. Genç bir adamdı. Bilgili, akıllıydı. Beklese suçsuzluğu anlaşılacak, beraat edecekti. Belki bunu biliyordu. Çünkü hiçbir suçu yoktu. Kafasıyla bunu anlıyordu ama yüreği ayrılık acısına dayanamadı. İki oğlunu öylesine severdi ki dayanamadı bu acıya. Bu düşkünlük felaket getirdi. Uzun süre oturdular, düşünüp taşındılar ama Zarife'yi bu habere nasıl alıştıracaklarını bilemediler. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyorlardı. Aile babasız kalmıştı. Zarife dul, çocuklar yetim. Sonunda en tutarlı teklifi Ukubala yaptı. Öyle bir yolunu bulun ki Zarife şehire gitsin ve bu mektubu kendisi alsın. Bu darbeyi orada göğüslesin. Çocuklardan uzakta atlatsın o ilk korkunç anları. Nasıl davranacağını, olayı çocuklara söyleyip söyleyemeyeceğine dönüş sırasında düşünüp karar verebilir. Belki çocuklar büyüyünceye kadar haberi onlardan gizlemek ister. O zamana kadar babalarını daha az hatırlarlar. Ne yapacağını o karar versin. Yedi Gey karısını onayladı. Çok doğru. Çocuklara bildirip bildirmemeye ya da nasıl bildireceğini en iyi kararı anaları verir. Ben öyle bir şeyi söyleyemem o çocuklara. Yedi Gey daha fazla konuşamadı. Dili dolanıyor, boğazına bir yumru gelip tıkanıyor ve boğazını açmak için öksürüyordu. Mektubu Zarife'nin alması konusunda fikir birliğine varınca Kubala, Kazangap'a bir tavsiyede daha bulundu. Kazaki, siz Zarife'ye Kumber İstasyon Şefliğine onun adına bir mektup geldiğini söylersiniz. Dilekçelerine cevap gelmiş, bunları ancak sana verebilirlermiş dersiniz. Bununla beraber onu istasyona yalnız göndermek olmaz. Kumber'de ne akrabası var ne de bir tanıdığı. Hele böyle bir felaket karşısında yalnız kalması hiç doğru değil. Yedi Gey, sen de onunla gitmelisin. Böyle bir durumda yanında olmalısın. Ne yapacağı, ne olacağı hiç bilinmez. İstasyonda bazı işlerin olduğunu söylersin ona. Çocuklara ben bakarım. Yedi Gey, karısının söylediklerini pek uygun buldu. Peki, yarın Abilova Zarife'yi hastaneye götüreceğimi söylerim. Geçen trenlerden birini bir dakikalığına durdurur. Bu konuda anlaştılar. Ama Kumbel'e ancak iki gün sonra gidebildiler. Mart'ın 5'iydi ve Yedigey o gün hiç unutamayacaktı. Kompartımansız topluca oturulan bir vagona binmişlerdi. Bazılarının ailece çoluk çocuk doluştuğu kalabalık bir vagondu. Ucuz vodka kokusu kaplamıştı havayı. Oturan, kalkan, dolaşan, karma karışık bir durum. Bazıları kağıt oynuyor, kümeleşip aralarında sohbete dalan kadınlar geçim sıkıntısından, kocalarının sarhoşluğundan, evlenmelerden, boşanmalardan, ölümlerden söz ediyorlardı. Yolculukları uzun süreceği için gerekecek her şeyi almışlardı yanlarına. Zarife ve Yedigey kendi dertleri içinde kısa bir süre için onlara katılmışlardı. Zarife yol boyunca ağzını açmamış, kara kara düşünmüştü. İstasyona gelen yazının ne olduğu çıkmıyordu aklından. Bu durumda Yedigey de pek konuşamadı. Bazı duyarlı, anlayışlı insanlar vardır ki insanın mutsuzluğunu, derdinin yüzüne bakar bakmaz anlarlar. Zarife oturduğu yerden kalkıp pencerenin yanına giderken Yedigey'in karşısında oturan yaşlı bir Rus kadını vaktiyle mavi ama şimdi solmuş gözleriyle bakarak sordu. ''Neyiniz var evlat? Karınız hasta mı?'' Yedigey yerinden hoplayarak ''Karım değil'' dedi, ''kız kardeşim o, hastaneye götürüyorum.'' Zavallının çok üzüntülü olduğu belli. Çok zayıf ve gözlerinden derin bir üzüntü yansıyor. Sanırım çok da korkuyor. Hastanede kötü bir hastalığının çıkmasından korkuyordur belki. Hayat bu işte. Eğer dünyaya gelmezsen hiçbir şey görmezsin. Ama gelirsen dertten kurtulamazsın. Ama Allah esirgeyicidir. Kardeşiniz hastalığını atlatır inşallah. Daha genç. Yaşlı kadın istasyona yaklaştıkça Zarife'nin yüzünün daha da karıştığını, üzüntüsünün arttığını anlamıştı. Yolculuk 1,5 saat sürdü. Vagonu dolduran öbür yolcuların hangi bölgeden geçtikleri umurlarında değildi. Sadece geldikleri istasyonun adını soruyorlardı. Sarı özek bozkırı karla kaplıydı. Issız, sessiz, uçsuz, bucaksız. Ama kışın gitmekte olduğunu belli eden izler de yok değildi. Bazı yerlerde çıplak yamaçlarda karlar erimeye, toprak görülmeye başlamıştı. Derelerin kıvrım kıvrım uzanan kenarlarında kar suları ince ince akıyor, tepelerde karabenekler görünüyor, kar kümelerinin de yumuşadığı anlaşılıyordu. Çünkü bozkırdan nispeten ılık bir rüzgar esmeye başlamıştı ve bu da karların yakında tamamen eriyeceğini haber veriyordu. Bununla beraber güneş hala suyla dolu olduğu anlaşılan alçak, kara bulutların ardından kendini gösteremiyordu. Kış canlıydı daha. Yumuşak ya da sulu kar yağabilirdi, fırtına tehlikesi de büsbütün uzaklaşmış değildi. Yedigey oturduğu yerden kalkmadan pencereden dışarı bakıyor, arada bir yaşlı kadınla konuşuyor, Zarife'nin yanına gitmiyordu. Belki o sırada Zarife bir ön seziyle Kumbel'de büyük bir felaketle karşılaşacağını anlıyor. Kim bilir belki de geçen sonbaharda iki aile çoluk çocuk karpuz kavun almak için gittikleri günü hatırlıyordu. Ne kadar mutlu, ne kadar sevinçliydiler o gün. Kendisi de dün gibi hatırlıyordu o günü. Hava biraz rüzgarlıydı. Abu Talip'le birlikte yarı açık bıraktıkları kapının önüne oturmuş, tatlı bir sohbete dalmışlardı. Çocuklar başlarında dönüp duruyor, tren hızla yol aldıkça geriye doğru akıp giden bozkıra hayran hayran bakıyor, coşuyorlardı. Ukubala ile Zarife de kendi aralarında günlük işlerden, şundan bundan konuşarak ne güzel vakit geçirmişlerdi. Kumbel'e varınca çarşıda gezmiş, alışveriş yapmışlardı. Daha sonra sinemaya, berbere de gitmişlerdi. Çocuklar dondurma da yemişlerdi tadını çıkara çıkara. İşin en acıklı, aynı zamanda en komik yanı berber dükkanında Ermeğin berber koltuğuna oturduğu zaman olmuştu. Berberin saç kesme makinesinin saçlarına değdirmesinden çok korkmuştu Ermek. Yedigey Abu Talip içeri girer girmez çocuğun onun kucağına nasıl atıldığını, Abu Talip'in de onu bağrına basarak korumak durumunda kaldığını getiriyordu gözlerinin önüne. Abu Talip çocuğun şimdilik tıraş edilmekten vazgeçilmesini, biraz daha büyüyünceye kadar bekleyebileceklerini söylemişti. Bunları da hatırladı Yedigey. Kara kıvırcık saçlı Ermek büyüyor ama saçları hala kesilmedi ve Ermek'in babası yok artık. Yedigey defalarca yaptığı gibi şimdi de Abu Talip'in soruşturma sonucunu bekleyememe sebebini anlamaya çalışıyor ama her defasında aynı sonuca varıyordu. Onun kalbini durduran çocuklarından ayrılmış olmanın dinmez, dayanılmaz acısıydı. Issız sessiz sarı özek bozkırında o küçük boran istasyonuna terk edilmiş yavrularının ona verdiği dayanılmaz ayrılık acısının ağırlığını kimse anlayamaz, onun çocukları olmadan yaşayamayacağını bilemezdi. Onu öldüren böyle bir acıydı işte. Yedigey bunları istasyonun yanındaki küçük meydanda bir sıranın üzerine oturup Zarife'yi beklerken düşünüyordu. Kendisine gelen yazıyı almak için istasyona giden Zarife'yi burada bekleyecekti. Öyle anlaşmışlardı. Öyle olmuştu ama hava hala çok fenaydı. Alçak kara bulutlar bir türlü dağılmıyor, ara sıra yüzüne kar taneleri ya da yağmur damlaları düşüyordu. Bozkır'dan hafif, nemli bir rüzgar esiyor, erimeye başlayan kar kokusunu getiriyordu. Yedi gelin o meydandaki durumu da hiç iyi değildi, üşüyordu. Aslında o istasyondaki o kalabalığa, o itiş kakışa karışıp dolaşmaktan hoşlanırdı. Kendisi uzun bir yolculuğa çıkmayacağı, bunun telaşında olmadığı için her tarafa koşuşan kalabalığı uzaktan seyretmekten zevk alırdı. Bir film gibi seyrederdi onları. Tren geldiği zaman film başlar, gittiği zaman da bitmiş olurdu. Şimdi ise o kalabalık hiç ilgilendirmiyordu onu. İnsanların kayıtsız, suratsız, yorgun oluşlarına şaşıyordu. Nasıl da dünyalarına küsmüş, nasıl da birbirinden bu kadar uzak ve yabancıydılar. Üstelik hoparlörden monoton, gıcırtılı bir müzik de duyuluyordu. Bağırmaktan kısılmış, hırıltılı, hüzün veren, huzursuzluk veren bir müzikti bu. Niçin durmadan bu bıktırıcı melodiyi çalıyorlardı? Niçin sesleri çın çın çınlayan spikerler konuşmuyordu? Niçin sonu gelmiyordu bu bıktırıcı havanın? Zarife'yi bu sıranın üzerinde oturarak bekleyecekti. Öyle sözleşmişlerdi. Geçen defa Kumben'e geldikleri zaman da Abu Talip ve çocuklarla birlikte bu sırada oturup dondurma yemişlerdi. Zarife gideli 20 dakika olmuş, hala gelmemişti. Bu durumu Yedige'yi korkutmaya başladı. Tam gidip bakmaya karar vermişti ki onu kapı önünde gördü. Elinde olmadan irkilmiş duralamıştı. Etrafındaki kalabalığa rağmen her şeyden öyle uzak, öyle yalnızdı ki o giren çıkan kalabalığın içinde koyu bir leke gibi duruyordu. Fark edilmemesi mümkün değildi. Yüzü ölü yüzü gibi soluktu. Bakmadan, görmeden, uyur gezer gibi yürüyordu. Kimseye dokunmuyor, çarpmıyor, dudaklarını sıkmış, üzüntülü ama başı dik. Çölde yürüyen bir kördü sanki. Zarife yaklaşırken Yedige'yi ayağa kalktı. Kadıncağız kendinde miydi? Boş gözlerle, korkutacak kadar ağır adımlarla oraya gelmesi ne kadar uzun sürüyordu Yedige için. Hiç bitmeyecek kadar, sonsuzluk kadar uzun, soğuk, uçurum kadar karanlık bir bekleyişti bu. Kadıncağızın elinde kalınca bir zarf vardı ve Kazankap'ın dediği gibi üzeri daktilo ile yazılmıştı. Nihayet Yedige'nin yanına gelince sımsıkı kapadığı dudaklarını güçlükle aralayarak "Biliyordun değil mi?" dedi. Yedige başını yavaşça eğdi. Zarife sıranın üzerine çöktü, elleriyle yüzünü kapattı. Patlamasından, parça parça olup dağılmasından korktuğu başını var gücüyle sıktı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. İçine kapanmış, dayanılmaz acısına gömülmüştü. Yumak gibi toplanmış, ayağı yerden kesilmiş, derdinin dipsiz derinliğine, sonsuz acılara dalmıştı. Yedige'yi tıpkı Abu Talip alıp götürdükleri zaman olduğu gibi bu kadını o büyük acılardan korumak için bütün üzüntülerini üzerine almaya, onun yerine bu acıları çekmeye hazırdı. Ama yine de felaketin ilk sersemletici dalgası vurup geçmeden onu yatıştırmasının, acısını hafifletmesinin mümkün olamayacağını çok iyi biliyor ve bu yüzden hiçbir şey söylemeden oturuyordu yanında. Zarife istasyon yanındaki o parkta uzun uzun hıçkıra hıçkıra ağladı. Sonra birden elinde sımsıkı tuttuğu, içinde o felaketi bildiren uğursuz yazının bulunduğu zarfı fırlatıp attı. Abu Talip hayatta olmadığına göre kara haberi veren o kağıt nesine gerekirdi. Fakat Yedige usulca eğilip zarfı aldı, cebine koydu ve sonra Zarife'nin parmaklarını güçlükle açarak mendili eline tutuşturdu. Yüzünün gözünü silmesini istiyordu ama bunun hiçbir yararı olmadı. İstasyondaki hoparlörlerde radyonun o ağır, matem havasını andıran müzik devam ediyordu. Sanki radyo Zarife'nin yaslara gömüldüğünü biliyordu da çalıyordu o matem havasını. Bu arada nem yüklü karamart bulutları tepelerinde süzülüyor, rüzgar soğuk soğuk esiyordu. Gelip geçenler Zarife ile Yedige'ye tuhaf tuhaf bakıyor, karı koca arasında kavga olduğunu, erkeğin kadını biraz fazla üzdüğünü düşünüyorlardı herhalde. Biraz sonra böyle düşünmeyenlerin bulunduğu da anlaşıldı. Yanı başlarında üzgün bir ses onlara, ''Ağlayın ey iyi insanlar, ağlayın. Babamızı yitirdik. Şimdi ne yapacağız? Başımıza neler gelecek?'' diyordu. Yedige başını kaldırıp baktı ve böyle konuşarak geçen kadını tanıdı. Üzerinde eski bir asker kaputu vardı kadının. Koltuk değnekleriyle yürüyordu. Çünkü bir bacağı kalçasından kopuktu. Bacağını cephede yitirmişti ve şimdi istasyonda biletçi olarak çalışıyordu. Kadın gözyaşı döküyor ve aynı cümleleri tekrar ediyordu. Ağlayın, ağlayın. Ne yapacağız biz şimdi? Kadın ağlaya ağlaya koltuk değneklerini tak tak vurarak ve değneklerin arasından tek bacağını sürükleyerek uzaklaştı. Değneklerin vuruşları arasında sürüklenip daha yalpak bir ses çıkaran ayağında eskimiş bir asker postalı olduğu belliydi. Yedigey o sözlerin anlamını istasyon kapısında bir kalabalığın toplandığını görünce anladı. Birkaç adam bir merdivene çıkarak Stalin'in asker elbiseli büyük bir resmini kapıya asıyorlardı. Resim kara bir yaz tülüyle çevrelenmişti. Radyodan yayınlanan o monoton yaz müziğinin sebebini de anlıyordu şimdi. Başka bir zamanda olsa o da yerinden kalkar, o kalabalığa karışır, o büyük adama, o olmazsa dünyanın da sonu olacağını inanılan adama ne olduğunu öğrenmek isterdi. Ama o gün onun derdi ona yeterdi ve ağzını açıp kimseye bir şey sormadı. Yerinden bile kalkmadı. Zarife de hiçbir şeyle hiç kimseyle ilgilenecek durumda değildi. Trenler her zamanki gibi geliyor, gidiyorlardı. Ne olursa olsun yollarına devam edecekti onlar. Yarım saat sonra 17 numaralı yolcu treni de geçecekti. Bütün yolcu trenleri gibi bu tren de Boranlı gibi küçük istasyonlarda durmadan geçerdi. Ama Yedigey o trene binmeyi ve ne olursa olsun, nasıl olursa olsun onu Boranlı'da durdurmayı kafasına koymuştu. Sükunetle ve kesin olarak vermişti bu kararı. Zarife'ye az sonra gitmek zorundayız. Ancak yarım saatimiz var. Ne yapman, nasıl davranman gerektiğini iyice düşünüp karar vermelisin. Çocuklara babalarının öldüğünü söyleyecek misin yoksa daha sonraya mı bırakacaksın? Bu konuda sana öğüt vermek istemiyorum. Buna yalnız sen karar verebilirsin. Artık çocukların hem anası hem babası sensin. Yolda bunu düşün. Eğer çocuklara bildirmeyeceksen kendini tutmalı, onların yanında ağlamamalısın. Bu gücü görüyor musun kendinde? Kararını bize de söylemelisin. Biz de ona göre davranacağız çünkü. İşte mesele bu, anlıyor musun? Evet, evet anlıyorum dedi Zarife gözyaşları arasında. Yol boyunca kendimi toplamaya, düşüncelerimi bir düzene sokmaya çalışacağım. Hele bir aklımı başıma toplayayım, sana kararımı söylerim. Dönüş yolculuğunda da gelişlerinde olduğu gibi vagonlar bozkırı bir baştan bir başa geçecek insanlarla ve sigara dumanıyla doluydu. Bu defa kompartmanlı vagonda yer bulabilmişlerdi. Kalabalık daha azdı. Vagonun girişinde pencerenin yanında durdular ve kompartmana girmediler. Böylece başkalarını rahatsız etmeyecek, daha rahat konuşabileceklerdi. Yedigey koridorun duvarındaki açılır kapanır oturma yerini Zarife'ye vermek istedi ama Zarife ayakta durup dışarısını seyrederek oyalanmayı tercih etti. Ayakta dursam daha iyi olacak dedi. Zarife arada bir hıçkırıklarını salıverse de kendini toplamaya, omuzlarına çöken büyük felaketin ağırlığına dayanmaya çalışarak pencereden bakıyor, bu yeni hayatın, dulluk hayatının hiç olmazsa başlangıcının ne olacağını düşünmeye çalışıyordu. O güne kadar umudunu tamamen yitirmiş değildi. Kocasının yargılanması sonunda bir yanlış anlama olduğu ortaya çıkacak, er ya da geç Abu Talip dönüp gelecek diye düşünmüştü. O müthiş olay bir kabus gibi gelip geçecek, yine bir arada olacaklar, ne kadar güç olsa da hayatlarını devam ettirecek ve çocuklarını yetiştireceklerdi. Şimdi bu umudu yok olmuştu. Artık her şeyi enine boyuna düşünmeliydi. Yedigey de aynı şeyleri düşünüyor, bu ailenin geleceği için kaygılanıyordu. Yine de genç kadına biraz güven verebilmek için kendine her zamankinden daha çok hakim olmalı, sakin görünmeye çalışmalı, Zarife'yi karar vermesi için sıkıştırmamalı, üstüne pek varmamalıydı. Öyle yaptı ve iyi de etti. Çünkü ağlaya ağlaya boşanan kadın sonunda kendiliğinden konuşmaya başladı. Konuşurken gözyaşlarını geri çevirmeye çalışıyor, sesi sık sık kesiliyordu. Babalarının öldüğünü çocuklardan gizlemek şimdilik en iyisi. Bunu şimdi söyleyemem onlara. Hele Ermi'ye hiç söyleyemem. Nasıl da bağlılar babalarını. Korkunç bir şey bu. Nasıl yok ederim umutlarını. Sonra ne olur yavrularıma. Her gün her dakika babalarının gelmesini bekliyor. Bu umutla yaşıyorlar. Artık buralardan gitmek gerek. Biraz daha büyüsünler. O zaman söylerim. Ermek dayanamaz buna. Zaten zaman geçince kendileri de anlarlar. Ama şimdi olmaz. Hiç olmaz. Dayanamazlar. Olayı onun kardeşlerine, kendi kardeşlerime yazacağım. Artık neyimizden korkacaklar? Umarım bir cevap verirler. Yanlarına gitmemize de yardım ederler. Sonrasına bakarız. Artık Abu Talip yok. Bana düşen onun çocuklarını yetiştirmektir. Boranlı Yedigey Zarife'yi dinlerken, her sözünün onun kafasından kasırgalar gibi geçen düşüncelerin ancak dışa vuran kırıntıları, bir şimşeğin ışıltıları olduğunu da çok iyi anlıyordu. Böyle bir durumda insan bütün düşündüklerini söyleyemezdi. Onun için de Zarife'nin bu konuşmaya koyduğu sınırı aşmamaya gayret ederek şu cevabı verdi. Haklısın Zarife. Eğer çocuklarını çok iyi tanımasaydım, söylediklerini belki şüpheyle karşılardım. Ama tanıyorum. Senin yerinde olsam ben de cesaret edemezdim gerçeği söylemeye. biraz bekleriz. Akrabalarından bir haber gelinceye kadar biz hiçbir şey belli etmemeye, eskisi gibi davranmaya çalışacağız. Hiç kuşkun olmasın. Sen işinde çalışmaya devam edersin. Çocuklar bizde kalırlar. Biliyorsun, Ukubalı onları öz çocukları gibi seviyor. Sonra bakarız Tanrı ne gösterir.